Merhaba, bugün yine sizinle derinlemesine bir inceleme için buradayız. Gündemde sıkça duyduğumuz bir ifade var değil mi? Terörsüz Türkiye.
Evet, evet, sıkça konuşuluyor.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu yeni dönemi bir devlet politikası olarak tanımlıyor. Hedefin de toplumsal rızayı artırmak olduğunu söylüyor.
Hı hı.
Biz de bugün Müesser Yıldız'ın PKK açılımında son sözü kim söyleyecek başlıklı yazısından önemli kısımları ele alacağız.
Çok yerinde bir kaynak seçimi çünkü yazı tam da bu devlet politikası kavramının geçmişine, aktörlerine bakıyor.
Aynen öyle. Amacımız da Yıldız'ın aktardığı şekliyle bu kavramı, işte MIT gibi kurumların zolünü, geçmiş ve günümüz örnekleriyle biraz daha anlamaya çalışmak.
Güzel bir çerçeve.
O zaman gelin bu karmaşık dinamikleri bu metinler ışığında birlikte değerlendirelim.
Başlayalım. Şimdi Kurtulmuş'un bu çerçeveyi çizerkenki ifadeleri yani oldukça dikkat çekici aslında.
Nasıl mesela?
Şöyle ki süreci devlet politikası diye tanımlıyor ve diyor ki Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devletin tüm birimleri bunu benimsedi. Bir milli sorumluluk gibi.
Yani tam bir mutabakat var iddiası.
Evet, iddia bu yönde. Bir de 9 ay gibi kısa bir sürede olağanüstü bir mesafe alındığını söylemesi var. Bu da önemli bir vurgu.
Peki MHP ne diyor bu işe? Yazıda ondan da bahsediliyor sanırım.
Evet, Yıldız MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın görüşlerine yer vermiş. Büyükataman süreci Ankara merkezli bir hedef olarak tanımlıyor.
Ankara merkezli hedef.
Aynen. Sahibini de Türk devlet aklı olarak belirtiyor. Yani bir nevi sahiplenme durumu var gibi.
Bu devlet aklı ya da devlet politikası vurgusu ilginç. Tam merkezinde de MIT var gibi duruyor değil mi? Yıldız'ın aktardıkları bu yönde.
Kesinlikle. Yazıda aylardır kulislerde konuşulan bir şey olduğu belirtiliyor. Süreci MIT yönetecek, adımlar MIT raporlarına göre atılacak, hatta son sözü MIT söyleyecek gibi iddialar.
Vay canına. Peki MIT Başkanı ne diyor?
MIT Başkanı İbrahim Kalın'ın da bizzat süreci Türkiye'nin büyük bir prangadan daha kurtulma hamlesi olarak tanımlaması ve toplumsal katılımın önemine işaret etmesi var. Bu da iddialarla örtüşüyor sanki.
Evet, mantıklı duruyor.
Hatta yazıda Kalın'ın bu çerçevede Barzanilerle, bazı siyasi partilerle Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüştüğü bilgisi de var.
Bir de meclis komisyonuna briefing vermiş sanırım. Gizli kalacak denilen.
Aynen öyle. Meclisteki Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na 10 yıl gizli kalması kaydıyla bir briefing verdiği yazıyor.
Peki bu briefingler sonrası partilerin tepkisi ne olmuş? Orası da ilginç.
Evet, orası da önemli bir detay. Yıldız'ın yazdığına göre mesela DEM eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu'ları olumlu geçti demiş ama içerik vermemiş.
Anladım.
Ama İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu bilmediğimiz bir şey öğrenmedik demiş. Tip de benzer bir açıklama yapmış. Hani kamuoyunda bilinenlerden farklı bir şey duymadık diye.
Yani bu briefingler bilgilendirme miydi yoksa başka bir amacı mı vardı acaba? Sürecin meşruiyetini artırmak gibi.
İşte bu soru akla geliyor tabii. Bir de metinde çok daha çarpıcı bir iddia var.
Nedir o?
İmralı'daki PKK liderinin avukatlarına yakın zamanda biz burada devletle işi götürüyoruz, AKP ve Cumhur İttifakı ile ilgisi yok dediği öne sürülüyor.
Bu çok ciddi bir iddia eğer doğruysa.
Yani eğer doğruysa sürecin kimler arasında yürüdüğüne dair anlatıyı bayağı bir değiştirir.
Tam bu noktada Kurtulmuş'un devletin bütün birimlerinin benimsediği iş sözüyle AKP sözcüsü Ömer Çelik'in geçmişe dönük bir hatırlatması arasında bir çelişki mi var acaba? Yıldız buna işaret ediyor.
Evet, Müyesser Yıldız tam oraya parmak basıyor. Çelik'in önceki bir çözüm süreci zamanında askeri bürokrasiden itiyazlar gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert tepki verdiğini, kimse devlet içinde devlet değildir dediğini hatırlattığını yazıyor.
Yani?
Yani Yıldız'ın iması şu, önceki süreçlere de devlet aklı, devlet politikası dendi ama bu her zaman tam bir fikir birliği anlamına gelmiyordu demek istiyor.
Anladım. Demek ki bu devlet politikası kavramı biraz esnek, duruma göre yorumlanabiliyor.
Aynen öyle görünüyor.
Anlaşılan bu devlet aklı ve MIT'in rolü konusu yeni değil. Yıldız bizi 20 yıl öncesine götürüyor şimdi de değil mi? 1999 sonrasına.
Evet, tam olarak oraya. PKK liderinin yakalanıp getirilmesiyle başlayan o çalkantılı dönem, af tartışmaları, idam tartışmaları.
O zaman MHP koalisyon ortağıydı ve Bahçeli'nin tavrı çok netti sanırım idam konusunda.
Hem de nasıl netti. Yıldız, Bahçeli'nin idam cezasının mutlaka infaz edilmesi gerektiğini, yoksa terörün ödüllendirilmiş olacağını defalarca söylediğini aktarıyor.
Hatta AB üyeliği şartına bile karşı çıkmış.
Aynen. TBMM'nin hür iradesine ipotek konulamaz dediği yazıyor metinde. Çok keskin bir duruş.
Fakat sonra ne olduysa, Ocak 2000'deki zirveden sonra işler değişmiş.
Evet, Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz'ın o meşhur yaklaşık 7 saat süren zirvesi, sonuç ne? İdam dosyası başbakanlıkta bekletilecek.
Peki Bahçeli bunu nasıl açıkladı kamuoyuna o keskin duruştan sonra?
İşte orası ilginç. Yıldız'ın yazdığına göre Bahçeli kararı açıklarken uluslararası taahhütler, hukuka saygı gibi gerekçeler sunmuş ama bir yandan da uyarmış. Durum istismar edilirse infaz gündeme gelir demiş.
Peki bu ani U dönüşünün sebebi neymiş? Yazıda iddialar var demiştin.
Evet, işte burası hakikaten çok çarpıcı. Yıldız'ın dile getirdiği iddialara göre bu pozisyon değişikliğinin arkasında MIT'in dolaylı bir etkisi olabilir.
Nasıl yani, MIT etkisi mi?
Şöyle anlatılıyor, dönemin MIT müsteşarı Şenkal Atasagun başbakanlığa bir rapor sunuyor. O rapordaki kritik bir sayfanın Ecevit tarafından Bahçeli'ye gösterildiği iddia ediliyor.
Ve Bahçeli ikna oluyor.
İddia bu yönde. Hatta metinde o dönemin başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın yıllar sonra bir röportajda Devlet Bahçeli'yi MIT raporları sayesinde ikna ettiklerini söylediği de hatırlatılıyor.
Vay be, yani kamuoyuna devlet kararı diye sunulan şeyin arkasında bir MIT raporu mu var yani bu iddiaya göre?
En azından iddialar bu yönde. Oldukça güçlü. Bu eğer doğruysa MIT'in siyasi karar alma süreçlerindeki potansiyel etkisine dair çok somut bir örnek olurdu.
Ve MIT'in rolü bununla da kalmıyor anladığım kadarıyla.
Aynen, Yıldız'ın anlatımına göre aynı yılın Ekim ayında, yani idam dosyasının bekletilme kararından yaklaşık 10 ay sonra, bu kez MIT daha proaktif.
Ne yapıyorlar?
Müsteşar Atasagun ve yardımcısı Miktat Alpay, gazete temsilcileriyle bir araya geliyorlar ve orada, yani kamuoyuna açıkça, devletin Kürtçe TV yayını yapmasının faydalı olacağını söylüyorlar.
Durup dururken mi?
Sadece o da değil, hatta Öcalan'ın idam edilmeyip Türkiye'nin çıkarları için kullanılmasının da faydalı olacağını düşündüklerini ve bu görüşü hükümete ilettiklerini açıklıyorlar.
Yani MIT sadece rapor sunmuyor, resmen siyasi önerilerde bulunuyor kamuoyu önünde. Bu çok sıra dışı.
Oldukça sıra dışı, evet. Yıldız'ın yazısında bu açıklamanın Başbakan Ecevit'in bilgisi, onayı, hatta Mesut Yılmaz'ın desteğiyle yapıldığına dair yorumlar da var.
Peki amaç ne olabilir burada? Neden MIT böyle bir çıkış yapsın?
Metindeki yorumlara göre asıl hedef özellikle MHP'yi yumuşatmak, idamın kaldırılması, Kürtçe yayın gibi o dönem için çok hassas konularda direncini kırmak.
Nasıl yani? MIT destekleyince MHP ikna mı olacak?
Mantık şu olabilir. MIT gibi devletin temel bir kurumu bu adımları desteklediğini açıkça söylerse, bu politikaların devlet çıkarına uygun olduğu algısı güçlenir. Bu da MHP'nin direncini azaltabilir diye düşünülmüş olabilir.
Yani MIT bir nevi hassas konularda hükümetin elini rahatlatan, çekinceli ortakları ikna eden bir devlet onayı mekanizması gibi mi kullanılmış oluyor?
Aynen öyle duruyor. Yazıdaki yorumlarda bu yönde zaten. Mesajların siyasetçiler yerine MIT yöneticileri tarafından verilmesi, sanki kararlar partizan değil de tamamen devletin çıkarı içinmiş gibi bir izlenim yaratmayı hedeflemiş olabilir.
Sonuç ne olmuş peki? İşe yaramış mı bu strateji?
Yıldız'ın işaret ettiği gibi bu gelişmelerden kısa süre sonra gündeme gelen AB uyum paketleri var. O paketlerle hem Kürtçe TV'nin önü açılıyor hem de idam cezası mevzuattan çıkıyor. Yani bir sonuç alınmış görünüyor.
Anladım. O zaman burada bir duralım ve geçmişle bugünü bir bağlayalım isterseniz.
Tabii, çok iyi olur.
Müyesser Yıldız'ın yazısı bize şunu gösteriyor. Geçmişte 1999-2000 döneminde çok kritik kararlar alınırken idamın durdurulması, Kürtçe TV gibi arka planda MIT raporlarının, MIT yöneticilerinin açıklamalarının ciddi bir rol oynadığına dair güçlü iddialar var.
Evet.
Ve o süreçlerde tıpkı bugün gibi devlet aklı veya devlet çıkarı söylemiyle sunulmuş.
Çok doğru bir özet. Yıldız'ın sunduğu bu bilgilerle baktığımızda, geçmişteki bu devlet aklı söylemi, mitin o kritik rolü ile günümüzdeki devlet politikası vurgusu ve yine mite biçilen merkezi rol arasında çarpıcı paralellikler var.
Ne gibi paralellikler mesela?
Kullanılan dil benzer, öne çıkarılan kurum yani mit, yine merkezde, siyasi aktörleri ikna etme veya kamuoyunu yönlendirme mekanizmaları açısından da benzerlikler var gibi duruyor.
Yani tarih bir nevi tekerrür mü ediyor?
Tam olarak öyle demesek bile benzer dinamiklerin işlediğini söyleyebiliriz belki. Geçmişte olduğu gibi bugün de sürecin devletin tüm birimlerince benimsendiği iddia ediliyor ama yazarın da işaret ettiği gibi bu tür süreçlerde farklı görüşler hatta dirençler olabiliyor, mit gibi yapılar da bu dengeyi etkilemede rol oynayabiliyor anlaşılan.
O zaman toparlayalım. Bugün incelediğimiz Müyesser Yıldız'ın yazısı bize ne söyledi? Birincisi, mevcut terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olarak çerçevelendiğini gördük.
Evet.
İkincisi, hem bugün hem de geçmişte, özellikle o 1999-2000 dönemindeki kritik dönemeçlerde, MİT'e çok önemli bir rol atfedildiğini anladık. İdamın ertelenmesi, Kürtçe TV gibi konularda.
Kesinlikle o karmaşık ilişkiler ağı, yani siyaset, devlet kurumları, istihbarat arasındaki ilişkiler ve devlet aklı, devlet çıkarı gibi kavramların nasıl kullanıldığı daha netleşti sanki.
Peki dinleyicilerimiz için, yani sizin için bu tarihsel arka planı, MİT raporlarının iddia edilen etkisini bilmek neden önemli?
Şöyle düşünelim, bu bilgiler günümüzdeki terörsüz Türkiye sürecine dair anlatıları, açıklamaları, adımları daha bilinçli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir.
Nasıl yani?
Yani geçmişteki benzer süreçleri, aktörlerin zamanla nasıl pozisyon değiştirdiğini, MİT gibi kurumların rolünü ya da iddia edilen rolünü anladığınızda bugünkü söylemlerin belki de satır aralarını daha iyi okuyabilirsiniz.
Hangi dinamiklerin devrede olabileceğini tahmin etmek daha kolaylaşır belki.
Aynen öyle. Size daha geniş bir perspektif sunar.
Kesinlikle. Yıldız'ın yazısının geçmişteki süreçlerinde devlet politikası dense bile bazen iç dirençlerle karşılaştığını ve MİT gibi aktörlerin pozisyon değişikliklerinde etkili olabildiğini unutmayalım.
Evet, o nokta önemli.
O zaman size şu düşünce sorusuyla veda edelim. Pozisyonların değişebildiği, MİT raporları gibi perde arkası etkilerin olduğu bu tarihsel arka plan ışığında, bugünkü o yekpare devlet politikası anlatısını nasıl okumalıyız sizce?
Ve bu anlatı, geçmişteki örneklere bakarak, gelecekte ne gibi potansiyel yönelimlere veya belki de zorluklara işaret ediyor olabilir, bu sorular üzerinde düşünmeye değer.